Ayrım 22, sayfa 237, son eser, James Clavell. Et pişmişti. Kralın kaşığı eline alıp herkesin tabağına et dağıtışı gerçek bir olay oldu. Çocuk gibi sabırsız, deli gibi açtılar. Kim ne kadar aldı dikkatle bakıyorlardı. Herkese dağıldıktan sonra yine de hepsine birer porsiyon daha koyacak kadar yemek artmıştı. Fasulyeler etin lezzetini çekmiş, inanılmaz derecede tatlanmıştı. Herkes olduğu yere çöküp kimseye bakmadan yemeye başladı. Papaya eti iyice yumuşatmış, pamuk gibi yapmıştı. Son porsiyonlarını yerken midelerinin yıllardır olmadığı kadar dolduğunu fark ediyor, her fark edişte de yeniden mutlu oluyorlardı. Sonunda kral tabağını kenara koyup ne lezzetliymiş mübarek dedi. Lakin mükemmel diyerek yalandı. Peter Marlowe müthiş dedi. Çiğnemeyi unutmuşum, çenelerim ağrıdı. Kral cebinden bir paket kuva çıkarıp herkese verdi. Sonra sake şişesini açtı. Önce kendi koca bir yudum içti. Sert bir içkiydi sake. Ama böyle bir yemeğin üzerine iyi gidiyordu. Şişeyi Peter Marlowe uzattı. Al, şişe elden ele dolaştı. Herkes içki ve sigarayla ziyafeti tamamladı. Kral esneyerek, ''Biraz da Java içsek mi Tex?'' diye sordu. Bro ise kapının açılıp açılmaması keyifli göbeğini hiç ilgilendirmediği halde tembel tembel, ''Kapıyı açmadan önce içeri duman doldurun ki et kokusu kaybolsun.'' dedi. ''Larkin bir pokere ne dersiniz?'' diye sordu. Kral keyifle, ''İyi fikir.'' dedi. ''Önce küçük bir kumar oynayalım.'' Kral cebinden desteği çıkardı. Çekin kartları diye uzattı. Büyük çeken kazanıyor. Brock $5 koydu. Başka kimse de para yoktu. Kral kart çekti. Kupa kızı. Brock çekti kupa papazı. Brock parayı aldı. Herkes gülmeye başladı. Kral bu kez büyük çeken bulaşıktan kurtuluyor dedi. Brock durakladı. Ne oldu? Korktun mu bulaşıktan? Başını salladı Brock. Kral çekti maç ağası. Brock omuzlarını silkti. Tamam. Bükemediğin bileği öpeceksin. Yine güldüler. 14. bölüm. Paskalya gelmişti ama Changi'de değişen bir şey yoktu. Ne yemekler, ne sivrisinekler, ne sıcak. Hepsi aynı kalmış, değişmemişti. Gray hala bekliyordu. Casusu ona yakında elmasın el değiştireceğini söylemişti. Aynı günü kral ile Peter Marlowe da sabırsızlıkla bekliyorlardı. Daha 4 gün vardı önlerinde. Havva 12 yavru daha doğurmuştu. Kral ve arkadaşları gününü tahmin etmiş, doğum gününü kısaltmış D günü demişlerdi. Casusundan böyle bir günün varlığını öğrenen Gray yine kulübeye baskın yapıp her yeri aradı. Ama bir şey bulamadı. Kral bir casusun varlığını seziyor ama bir şey yapmıyordu. Şimdi kulübenin altında 70 tane kafes vardı. 14'ü doluydu. Yakında 12'si daha dolacaktı. Kral daha kafes gerekliyordu. Yeni D günleri geldikçe yeni kafesler gerekti. Artık tek başlarına bu çiftliği yönetemeyecek haldeydiler. Peter Marlowe iyice düşünmüş, güveneceğiniz adamlar bulup onlara komisyon verin. Kulübelerinin altında yeni çiftlikler kurmalarını sağlayın demişti. Kral karşı çıktı buna. Onların çenelerini tutmalarını nasıl sağlarız? Bir sigara sarıp düşünmeye başladı. İşler öylesine kötü gidiyordu ki ne zamandır kuva içemiyordu kral. Biraz düşündükten sonra Tim seni işe karıştırmaktan başka çaremiz yok diye mırıldandı. Max fena halde rekabete girer o Avustralyalı dedi. Başka yapacak şeyimiz yok. Kafes gerek bize. Tel bulamıyoruz. İşi bilen bir o var. Çenesini de tutar. Çiftlik istediğimiz gibi giderse herkese yeterince para düşecek. Tex'e baktı. Tim seni bul dedi. Tim sen içeri girer girmez selam ahbaplar dedi. Hemen bir yer bulup oturmuştu. Siz ödlekler bir şeyler olacak diye yer altına girmeye mi karar verdiniz diye sordu. Neden söz ediyorsun sen? Yerin altında kazdığınız tünellere bakılırsa tüm Japon hava kuvvetlerinin Changi'ye ineceklerinden korkuyor olmalısınız. Dikkatli olmaktan zarar çıkmaz. Kral bu herifi işe bulaştırmakla iyi edip etmediğini düşündü yine. Singapur'un ele geçmesine çok kalmadı dedi. O zaman da hemen yerin altına gireceğiz. Changi'yi asla bombalamayacaklar. Bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Hiç olmazsa bizimkiler biliyor. Zira sizin Yankiler bombayı savurdular mı nereye gittiğini bilmezler. Yerin altında bir inceleme gezisi yaptırdılar ona. Organizasyonun ne denli büyük olduğunu hemen anlamıştı. Timsen solunu kesilmiş, vay canına, vay canına diye söylendi. Kulübeye dönmüş oturmuşlardı. Elini sıkmam gerek. Oysa biz bunları korkudan kazıyorsunuz sanmıştık. Elini sıkmam, öperim ahbap. En aşağı 500-600 tane. Kral kayıtsızca 1500-1600 dedi. Ve bu D gününde. D günü mü? Doğum günü. Timsen kahkahayı bastı. Demek doğum günüydü ha. Oysa biz neler tahmin etmiştik. Haftalardır çözmeye çalışıyoruz. Kahkahadan kırılıyordu. Deha diye buna derim ben. Kral alçak gönüllü olmaya çalışarak, evet fikir benden çıktı dedi. Bu D gününde en aşağı 90 tane daha geliyor. Ondan sonrakinde de en aşağı 300 tane. Timsen'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Kral önerisini bir kez daha aklında toparladı. Ne yapmaya niyetlendiğimizi sana anlatayım dedi. 1000 tane kafes yapmak için gerekli malzeme istiyoruz senden. 1000 tanesi sürekli bizde kalacak. Sayıları arttıkça satışını sen yapacaksın. Satıştan da %50 alacağız. İşin büyüklüğüne rağmen nedense Timsen'in canı sıkkındı. Ne zaman başlıyoruz diye sordu. Önceleri haftada 10 tane vereceğiz sana. Önce erkekler tabii. Dişileri saklamamız gerekiyor. İş başladıktan sonra sayıyı arttırabiliriz. Neden 10 taneyle başlıyoruz? Başlangıçta çok sürerse kuşku uyandırırız. Önce az sayıda olmalı, aranmalı. Timsen düşündü biraz. Et konusunda emin misiniz yani? Kral da pek emin değildi ama iş işti, et de etti. Güzel bir et sürüyoruz piyasaya dedi. Rusatikus. Timsen başını salladı. Benimkilere satma fikrini beğenmiyorum dedi. Kendi adamlarıma satamam bunu. Yok hayır yapamam. Yani doğru olmaz bu. Peter Marlowe başını salladı. Şimdiden midesi bulanmıştı. Yok dedi, bizimkilere de olmaz. Üçü birbirlerine baklar. Evet diye düşündü kral. Ben de bir türlü kabul edemiyorum ama ne yapabiliriz? Yaşamak zorundayız. Para kazanmak zorundayız. Bir şeyler düşünmeli ve birden her şey berraklaştı kafasında. Heyecandan bembeyaz oldu, çeneleri kilitlendi. Müthiş bir şey geldi aklıma dedi. Çocukları çağırın. Amerikalılar hemen toplanmıştı. Gergin krala bakıyorlardı. Kralın heyecanı yatışmıştı ama söyleyeceklerini iyice düşünüp toparlamaya çalışıyordu. Peter Marlowe ile Timsen huzursuz birbirlerine baktılar. Kral ayağa kalktı. Gerginlik artmıştı. Sigarasını söndürdü, adamlarına baktı. Çocuklar diye başladı. D gününe birkaç gün kaldı. Evet, stokumuzun bir anda 90 tane artmasını bekliyoruz, öyle değil mi? Dostumuz ve iş arkadaşımız Timsen ile bir anlaşma yaptım. 1000 kafes için gerekli malzemeyi bulacak bize. Böylece yerleştirme sorunu çözümleniyor. Sonra Timsen ve arkadaşları satış işlerini ayarlayacaklar. Durdu. Çocuklar, bugünden tam bir hafta sonra çiftlik piyasa üretimine geçecek dedi. Gün saptanmıştı ama hepsinin suratları asılıverdi. Max yavaşça, gerçekten yapacak mıyız bunu diye sordu. Biraz sabreder misin Max? Byron Jones, pazarlama işini bilmem ben ama diye başladı. Düşündükçe şey oluyorum. Bakışlarını kraldan kaçırıyordu. Kral sabırsızlıkla, azıcık bekler misiniz dedi. Çocuklar beni dinleyin. Herkes ağzından çıkacakları duymak için öne eğilmişti. Çünkü kral fısıltıdan farksız bir sesle konuşuyordu. Satışı yalnız subaylara yapacağız. Yüzbaşı ve daha büyük rütbelilere. Timsen derin bir soluk aldı. Ay canını sevdiğimin. Max hevesli Ulu İsa dedi. Peter Marlowe ise inanamamıştı. Ne dedin? Kral tanrı gibi hissediyordu kendini. Evet, yalnız subaylara. Bunu alacak parası olan yalnız onlar var. Sürümü fazla düşünmeyeceğiz. Çünkü biz lüks yiyecek maddesi satacağız. Üstelik bu eti onlara yedirdiğin için de keyif duyacaksın değil mi diye sordu Peter Marlowe. Timsen şaşkınlıkla deha, gerçek deha diye mırıldandı. Sonra keyif bekledi. Üç herif var ki fare eti yediklerini görmek için sağ kolumu keserdim. Peter Marlowe da güldü. İki kişi var ki eti kendi ellerimle verirsem keyfim çok büyük olacak. Max keyfinden iki büklüm olmuş, kahkahalar atarak ayağa kalktı. Gülmekten doğru düz konuşamıyordu. Hey, dinleyin, beni dinleyin dedi ama yine de konuşamıyordu gülmekten. Krala döndü. Sen biliyorsun hep senin tarafındayım. Yine gülme krizi tutmuştu. Ben bu sefer başka türlü uzatıyorum sana elimi. Elini uzattı. Bu fikrin yaratıcısının elini sıkmak istiyorum sadece. Evet, bu dahinin elini sıkmalıyız. Hepimiz teker teker. Dünyadaki tüm askerler adına elini sıkıyor, seni kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz hepimiz. Kralsın sen. Max ve kral el sıkıştılar. Tex bir oraya bir buraya koşup herkese müjde veriyordu. Gray, Sellers, Prouty hepsi yiyecek. Kral Gray'in parası yok dedi. Max veririz diye yanıtladı. Peter Marlowe lafa karıştı. Veremeyiz, kuşkulanır, işkillidir zaten. Ya Thorsen, o kerat herif? Kral yavaşça Amerikalı subaylar olmaz dedi. Belki bir iki tanesine. Şenlik birden sönmüştü. Ya Avustralyalılar? Timsen onları bana bırakın dedi. Şimdiden 3-4 düzinelik bir liste yaptım. Max ya İngilizler diye sordu. Kral kendini çok güçlü, çok büyük, adeta ulaşılmaz hissederek baktı. Onları da başka zaman düşünürüz. İşimiz halledilmiştir. Keyifle baktı herkese. Cebinde biraz parası olanlar kendilerini şanslı sayacaklar, et alacaklar dedi. Parası olmayan ve üzülenlere de ötekilerin ne eti yediklerini fısıldayıveririz. O gece kral Peter Marlowe'u düşünceli görünce sordu. Nen var öyle? Hiç. Şu anda Sullina'nın kollarında olmayı çok isterdi. Ya tabii. Kral bir dahaki gidişinde Peter kadın tutkusuyla işleri karıştırmasa bari diye düşünüyordu. Marlowe'un ne düşündüğünü anlamıştı, güldü. Merak etme dostum. Aptalca bir şey yapmam. Bunu düşünüyorum değil mi? Kral gülümsedi. Biliyorum yapmazsın. Neyse işimiz çok. Yarın da piyes başlıyor. Neydi adı? Adının üçgen olduğunu duydum. Şan başroldeymiş tabii. Peter Marlowe'un sesi hemen acılaşmıştı. Kral daha önce bir türlü soramadığı soruyu sordu. Nasıl oldu da öldürmeye kalktın Şan'ı? Daha önce soramamıştı çünkü Peter Marlowe gibi insanlara özel sorular sormak çok tehlikeli olabilirdi. Ama o anda durumun elverişli olduğunu sezmişti. Peter Marlowe kralın sorduğuna sevinmişti. Hemen anlatacak çok şey yok dedi. Shan ile ben Java'da aynı filonun adamlarıydık. Savaşın orada bitmesinden bir gün önce Shan göreve gitti, dönmedi. Vurulduğunu sandım diye anlatmaya başladı. Bundan bir yıl kadar önce Java'dan buraya gelişimden kısa bir süre sonra kamp gösterilerinden birine gittim. Sahnede Shan'ı görünce ne kadar şaşırmış olduğumu tahmin edersin. Adeta şok geçirdim. Kız rolündeydi ama bu bana o kadar tuhaf gelmedi. Kadın oyuncu olmadığına göre biri elbette üstlenecekti o rolü. Keyifle seyrettim piyesi. Bir yandan onu sağ bulduğuma seviniyordum. Öte yandan da rolünü böylesine mükemmel oynadığını görünce gururlanıyordum. Bir kadından farksızdı. Yürüyüşü, konuşması, peruğu, her şey mükemmeldi. Oyunu beni çok etkilemişti. Oysa daha önce tiyatroyla hiçbir ilişkisi olmadığını da biliyordum. Piyesten sonra sahne gerisindeki odasına gittim. Onu görmek için bekleyen daha bir yığın insan vardı odanın önünde. Birden içim bir tuhaf oldu. Hepsi sanki ünlü bir seks yıldızının kapısında memelerini iki dakika görmek için bekleşen heriflere benziyorlardı. Sonunda soyunma odasının kapısı açıldı. Herkes içeri daldı. En son ben girebilmiştim. Şaşkınlığım da inanılmaz derecede büyük oldu. Şan bir taburenin üzerine oturmuştu. Piyesteki giysilerini, makyajını çıkarmamıştı. Yine bir kadın gibiydi. Kimi elini öpüyor, okşuyor, sevgilim diyor, ona ne mükemmel olduğunu söylüyor. Kısacası gösterinin kadın yıldızına nasıl davranılırsa onlar da Şan'a öyle davranıyorlardı. Ve Şan çok hoşlanıyordu bunlardan. Kızışmış bir fahişe gibiydi. Sonra birden beni gördü tabii, o da şok geçirdi. Selam Peter dedi bana ama ben sesimi çıkaramadım. Hayranlarından biri dizini okşuyordu. Gözlerim ona dikilmiş kalmıştı. Şan bir sabahlık ipek çoraplar ve ipek bir külot giymişti. amaçlı olarak sabahlığını aralamış, iyice tıraşlı bacakları çıkmıştı ortaya. Sabahlığın altında göğüsleri varmış gibi duruyordu. Ve birden başındakinin peruka olmadığını, saçlarının kadın saçı gibi omuzlarına kadar uzamış olduğunu anladım. Çok da güzel bakmış, biçim vermişti onlara. Sonra Şan herkesi dışarı çıkardı. Gittikleri zaman ne oldu sana diye sordum. Bu serserilerin seni pohpohlamalarından hoşlanıyor musun dedim. Şan ise hepimize olanların ona da olduğunu söylemekle yetindi. Beni gördüğüne çok memnun olduğunu, öldüğümü sandığını söyledi. Otur da makyajımı temizleyeyim sonra konuşuruz dedi. Konuşacak çok şeyimiz vardı mutlaka, oturdum. Kremle yüzünü temizledi, makyaj çıkmaya başladığında her şey daha normal görünüyordu gözüme. Elbette böyle yapması gerekiyordu diye düşündüm. Rolünün gereği neyse onu yapmıştı. Şimdi de makyajını silecek normale dönecekti. De aptallık ettim diye düşünüyordum. Bu yüzden de özür diledim ondan. Kusura bakma Şan, kim bilir ne kızdın bana dedim. Senin o biçim olduğunu sanıp birden şaşırdım dedim. Başıma gelenleri anlattım ona. Şan ise uçağı yara alınca paraşütle atlamış. Alana vardığında benim uçağımı yanar görünce öldüğümü sanmış. Bunları anlattı. Bandung'da kalmış bir süre, sonra onları da kampa göndermişler. Tüm bunları anlatırken Şan pürüzsüz, kadın gibi cildini inceleyerek aynaya bakıyordu. Birden sanki odada olduğumu tümüyle unutmuş gibi geldi bana. Ne yapacağımı bilemedim, sonra ansızın bana döndü. Nedenle mutsuz olduğunu o zaman bakışlarından anladım. Sanki beni de istemiyor gibiydi. Gitmemi isteyip istemediğini sordum. Yo, neden gideceksin dedi. Sonra makyaj masasının üzerinden bir kadın çantası aldı, açtı, içinden bazı makyaj malzemeleri çıkarıp boyanmaya başladı. Katılıp kalmıştım. Ne yapıyorsun diye sordum. Ruj sürüyorum Peter dedi. Bırak artık Şan, şaka şakadır ama yetti dedim. Piyes biteli yarım saatten fazla olmuştu. Ama bana aldırmadan boyanmaya devam etti. Dudakları bitince yanaklarını pudraladı. Burnunun üstünü de saçlarını fırçaladı. Hey tanrım, yeniden çok güzel bir kadın olmuştu. Sonra ona dehşetle baktığımı gördü aynadan, kahkahalarla güldü. Ne oluyorsun Peter diye sordu. Daha önce soyunma odasına girmedin mi hiç? Evet dedim, bir kadının soyunma odasına girdim daha önce. Uzun uzun baktı yüzüme, sonra da sabahlığını iyice açtı, bacakları yine ortaya çıktı. Burası bir kadının giyinme odası dedi. İyice sinirlenmiştim, haydi Şan dedim. Burası Changi, ben arkadaşım Peter, tamam mı? Piyes bitti, her şey normale döndü artık. Evet dedi, her şey normal zaten. Bir şey söyleyebilmem için uzun bir zaman geçmesi gerekmişti. Sonunda, yani sırtındaki o komik şeyi çıkarıp suratındaki boyaları silmeyecek misin diye sordum. Bu giysilerden hoşlanıyorum ben Peter dedi. Artık hep makyajlı dolaşıyorum. Sonra kalkıp duvardaki dolabı açtı. Hey tanrım, tuvaletler, saronglar, eteklikler, sütyenler, dantelli külotlar. Döndü, çok soğukkanlı görünüyordu. Bugünlerde yalnız bunları giyiyorum ben dedi ve ben bir kadınım. Çıldırdın herhalde diyebildim. Şan çevremde dolanıp baktı bana. Bir türlü karşımda bir erkek olduğunu kabul edemiyordum ama yine de ona böyle olduğunu kabul ettirmeye çalışacaktım. Gerçekten de bir kadın gibi yürüyor, bir kadın gibi konuşuyor ve bir kadın gibi kokuyordu. Bak Peter dedi, anlamak senin için zor olacak biliyorum ama değiştim ben. Artık erkek değilim, kadınım. Ben ne kadar kadınsam sen de o kadar kadınsın diye bağırdım ama bana aldırdığı yoktu. Bir Madonna gibi gülümseyerek bakıyordu bana, elini uzattı. Bir kadın nasıl dokunursa öyle dokundu bana. Lütfen bana kadın gibi davran Peter dedi. Bundan böyle... Tepemin tası nasıl attı bilmiyorum. Onu kolundan tuttuğum gibi aynanın önüne getirdim. Bir hamlede sabahlığının üst kısmını yırttım. İçindeki süt yeni de yırtıp attım. ''Bak kendine!'' diye haykırdım. ''Kadınsan göğüslerin nerede? Baksana kendine!'' Bakmadı. Aynanın önünde başını yere doğru eğmiş duruyordu. Sonra fark ettim ağladığını. Bir kadın gibi ağlıyordu. ''Yine erkeksin sen ve hep öyle kalacaksın!'' dedim. hiçbir şey söylemeden ağlamasını sürdürdü. Sonra Rodrig ile Frank Parrish daldılar içeri, beni dışarı attılar. Fedaileri. Parrish sabahlığını topladı, Sean'ı kollarını alarak göğsüne bastırdı. O hala ağlıyordu. Frank onu kucaklayıp, ''Tamam, üzülme sevgilim.'' diyordu. Bana da bağırdı. ''Git buradan sersem herif.'' dedi. Oradan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum bile. Kampın çevresinde dolanıp durduğumu fark ettim. Sonra yaptığım şeylerin ne saçma olduğunu anladım. Hakkım yoktu. Çılgınca hareket etmiştim. Peter Marlowe'un yüzündeki acı ifade kaybolmamıştı. Sonra Sean'dan özür dilemeye karar verdim diye devam etti. Odası kilitlenmişti ama yine de yumrukladım. İçeride olduğunu biliyordum. Cevap vermedi. Yine kızdım. Özür dileyecektim ama bunu kapının ardından da yapamazdım ya. Omuzlayıp girdim içeri. Yataktaydı. Sağ bileğinden kanlar akıyordu. Hemen bir tampon yaptım. Durdurdum kanı. Sonra Doktor Kennedy'ye haber verdim. Rodrick ile Frank de hemen geldiler. Sean kadavraya benzemişti. Kennedy kestiği yeri dikerken hiç sesi çıkmadı. Doktorun işi bitince Frank bana ''Yaptığını beğendin mi pis herif?'' diye bağırdı. Cevap veremedim, kendimden nefret ediyordum. ''Rodrick de çık dışarıda bekle.'' dedi. Çıkıyordum ama Sean'ın sesini duyunca durdum. Fısıltıdan farksız bir sesle beni çağırıyordu. Döndüm, bana bakıyordu. Ama kızgınlıkla değil, sanki acıyordu bana. ''Üzgünüm Peter.'' dedi, ''senin suçun yok.'' ''Ancak Sean, sana zarar vermek istememiştim.'' diyebildim. ''Biliyorum.'' diye fısıldadı. ''Lütfen dost kalalım Peter.'' Peter Marlowe'un çehresi iyice kararmıştı. Boynundan göğsüne terler sızıyordu. Kral bir kuva yakıp uzattı. Peter Marlowe hafifçe omuzlarını silkti. Başı önünde kalktı. Üzüntü içinde yürüyüp uzaklaştı. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 248.